Evet, o zaman.
Gel gelmeyecek,
yine
bekliyoruz.
Gelmedi mi? O yoldadır. Yani ya, saat 20 dakika geçtik. Tamam. 20 dakika daha fazla. Şimdi... Bak. Bak. Şimdi şey yapacağız, bir taraftan ilerleyeceğiz, sistem gelişecek, yani oradaki yapı, bir taraftan da felsefedeki genel, yani sorunlar diyelim, felsefi problemler diyelim, onları ele alacağız. Yani ilk nokta şu, doğal bilinç şeyi almaya hazır değil. Kavramsal bir ya da kurgul bir söylemi almaya, anlamaya hazır değil. Bunu fark edebiliyor muyuz? Yani varlık belirsiz, dolaşsızdır. Bu şey değil, bu bakkal şu yolun köşesindedir gibi bir anlatım değil. Ya da yani tasarımsal ve alışa geldiğimiz bir anlatım değil. Kurgul anlatım şey gibi de değil. Yani okulda öğrendiğimiz F-M gibi de değil. Orada da sanki bir tanıdıklık varmış gibi düşünüyoruz ve o da kolay geliyor bize. Yani kimse fiziğin çok soyut olduğunu falan söyleyip yakınmıyor şeyde, ne lisede ne de üniversitede. Fizik zor olabilir, kimilerine zor geliyor ama o zorluk şey, problem zorluğu aslında.
Öğretim ve zevksizlik de onun için. Yani bize verilen eğitim sistemi evet. Zevksizlik. Yoksa fizik aslında çok zevkli ve
olabilir. Onun iyi belirlediğini varsaydığımız zaman şey olmuyor. Güçlük olmuyor fiziği. Yani bu güçlük buradaki bu aradaki farkı anlamamız açısından önemli. Yani bunların bu böbürlenecek, kasetin böbürlendiği bir şey değil ya da övündüğü bir şey değil güç olması. Sadece şeyle yaklaşırsak, doğal bilinçle, tasarımsal bilinçle yaklaşırsak hiç başarılı olamayacağımız anlamına geliyor. Yani çünkü varlık belirsiz, dolaşsızdır. İşte bu F-M'ye benzemiyor pek. Burada zorluk şeyden geliyor. Düşüncenin en son, en temel işlemlerine inilmesinden geliyor. Bunu yapmaya biz alışık değiliz şeyde. Gündelik kültürel bilincimizle. Ve mantık biliminin şeyi bu. Yani zorluğun bir yanı bu. Onu yenmek için belli bir alışkanlık gerekiyor. Belirsiz, dolaşsızdır. Yani bunların kavramlarını gördüğümüz zaman bu anlatımın aslında çok kolay bir anlatım olduğunu ya da yani doğru olduğunu, geçerli olduğunu öyle ilk andakinden çok başka bir şey olduğunu göreceğiz. Bir de şimdi bununla ilgili olarak o zaman kavram ve tasarım şeyini ayrımını yapmamız gerekiyor. Kavram ve tasarım. Tasarım sözcüğünü niye getiriyoruz? Şeyden getiriyoruz. Yani doğal bilincimizin düşünme yollarını temsil ettiği için tasarım diyoruz. Yani varlık dendiği zaman ya da öz dendiği zaman mantık biliminin çerçevesinde o bir kavram. Ama doğal bilinç, varlık dendiği zaman o kavramı düşünmek yerine gidip varlık gibi şeyleri düşünmeyi yeğliyor, ona alışmış. Yani varlık dendiği zaman bir kitabı, bir eşyayı, bir herhangi bir şey, çünkü her şey varlık. Onu düşünmek bu doğal bilincin şey, alışkanlığı. Kavram dediğimiz zaman kavramın kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Hegel şey diyor, kavramda kavramın kendisinden başka düşünecek hiçbir şey yoktur diyor. Bu açık mı? Varlık dendiği zaman yalnızca varlığı düşünmeyi biliyor muyuz?
Kavramı
düşünür
müsün
varlığı lütfen? Düşünüyorsun.
Varlık kendisi evet.
Varlığı
organik olarak varlığın her şey.
O değil işte. Tam olarak o değil. Varlık dediğimiz zaman yalnızca varlık. Organik olarak, inorganik olarak var olan her şey Onlar belirli varlık ve ayrıca da şey, onları resimsel olarak düşündüğümüz ölçüde...
Mantıklı var olanlar da var. Mesela nokta da var.
Varlık, varlık deyince, varlık deyince, varlık deyince, varlığın kendisinden başka hiçbir şey düşünmememiz gerekiyor. Gerisi tasarım nedir? Yani noktayı düşünürsen o da tasarım. Çünkü varlık ve nokta aynı şey değil. Yani varlık nokta değil, varlık kendisinden başka hiçbir şey değil.
Varlık dediğim zaman tasarımsal
düşünmemiz
gerekiyor.
Uzay
zamandan
bağımsız
olarak
düşündüğümüzde
de yine
vardır.
Hiçbir şey
düşünmemem
lazım.
Mantık dediğimiz zaman, yani herhalde aynı şey söyledim. Herhangi bir içerik yüklemeden, herhangi bir biçim yüklemeden falan ya da duysal, uzaysal, zamansal, herhangi bir şey yüklemeden bir kavramın, her kavramı sadece varlık kavramını değil. Yani nitelik dediğimiz zaman da ya da nicelik ya da öz. Yani soyut düşüncenin anlamı bu. Soyutlanmış, her şeyden soyutlanmış olarak düşüneceğiz. Bu şey değil. Yani varlık deyince uzayda ve zamandaki her şey değil. Onlar varlıktan daha fazlası.
Var olmak da değil, değil mi yani? Var olmak da değil. Sadece.
Evet, yani varlık ve varoluş, onlar da ayrı.
Hani var... Platon diyor, düşünüyorum öyleyse varım falan. O adamlar
Descartes.
Bir
şey, Descartes. Evet. Aslında Descartes bir yerde onu şey yapıyor, onu kastediyor gibi. Yani çünkü o düşüncenin, onun yalnızca varlığını ilgilen, yani orada düşünüyorum öyleyse insanım demiyor, düşünüyorum öyleyse... Sadece varım diyor ve soyut varlık belirtiyor. O da şey.
Yani var olduğuna kanıt olarak düşünmesini gösteriyor.
Düşünceyi gösteriyor.
Düşünceyi gösteriyor. Yani Descartes. Soyut bir şey gösteriyor ama sonuçta var olmasına kanıt göstermek zorunda hissediyor.
Aslında Descartes öyle gelirken...
Varlığına kanıt. Nasıl?
Her şeye şey diyor, her şeyi yoksuyor. Yani bu olmayabilir, şu olmayabilir, şu olmayabilir. Sonra diyor ki bu kadar şey düşünen birinin olması lazım. Yani hatta yok, onun öncesinde şeydi, yani her şeyde şüphelidir, ne göre? Şüphe diye birisi var. Şüphelende, şüphe diye bir şey var, şüphelenen birisi var. O da benim diyor. Yani bu iki kavram ilişki içerisinde.
O konuda söylem, Descartes'in söylemini ve meditasyonlarını, onları, yani felsefeye başlangıç açısından en yararlı şeyler onlar, en kolay da bir şey. Yani onları okursanız orada o Muhammed'in sözünü ettiği çıkarsamayı, kogito ergo sum'a nasıl tırmandığı, nasıl vardığını da anlatıyor. Yani her şeyden kuşku duyulabilir. Örneğin şu an gördüğünüz her şey bir yanılsama olabilir. Düşünce olabilirsiniz. Matematiksel önermeler ya da teoremler, onlar bile diyor şey olabilir, aldatıcı olabilir. Nasıl olabilir? Birisi senin beynini, düşüncelerini manipüle ediyor olabilir. Neyin gerçek olduğunu nasıl bilebilirsin? Hemen hemen hiçbir şeyin gerçekliğini ve ya da varlığını bilemezsin. Ama bütün kuşkulara dayanabilen bir şey var, durum var. Şu an senin düşünmekte olduğun olgusu.
Aldanan veya yanılsayan birisi var.
Değil, yani bu o çok şey. Aslında kolay bir argüman ve zor olan şey oradan varlığın, oradaki varlığın karakteri belki de. Buradakiyle bağlamak için yani şimdi o tamam, düşünce ve varlığın yani düşüncenin varlıkla birliğini tanıtlamış oluyor Descartes. Düşüncenden kuşkusu yok. Dolayısıyla
var olduğundan kuşkusu var ama düşündüğünden kuşkusu yok.
Evet. Doğru. Varlık çıkarsa ama yani evet. İlk dayanak olan, öncül olan şey düşünmesi. Düşünmesinden varlığı çıkartıyor. Evet. Ya tabii kendisinin bile varlığından kuşku duyuyor. Ama düşünmekte olduğundan ya da kuşku duymakta olduğundan falan onlardan kuşku duyamıyor ve varlığa geçiyor. Burada Hegel'in ya mantık bilimini ilgilendiren şey düşüncenin ve varlığın bağlantısı. Düşünce varlıktır ya da düşünce vardır. Şimdi şeye dikkat edeceğiz. Buna tekrar takıldığımız zaman yani göreceğiz. Varlığı kavram olarak aldığımız zaman onu fiziksel ya da timsel hiçbir şeye eşitlemiyoruz. varlık fiziksel değil, cisimsel değil ve tinsel de değil. Burası değil mi? Yani bunun olması gerekir. Bu arka sözü yani.
Söyle. Hiçlik mi yani varlık?
Yani hiçlik değil aslında. Onu hiçliğe benziyor. Yani bu şey varlık hiçliktir ya da varlık yokluktur düşüncesi geliyor. Yani genel olarak insan o geçişi yapabiliyor. Ama şimdi şu anda bizi ilgilendiren şey varlığın fiziksel olmaması. Uzay ve zamandaki şeyler olmaması. Yani doğal bilincimizin öyle bir alışkanlığı var ve o alışkanlığı yenersek mantık bilimi kolay olacak.
O zaman ussal mı diyeceğiz sadece varlığı?
Evet.
Bu durum.
Yalnızca mantıksal varlık. Ussal ya da mantıksal varlık. Kavram. Yani kavram dediğimiz zaman şimdi burada zorluk bir şeyde yatıyor. Kavram, ben o soyutlamayı yapabiliyorum ve şu an varlığı varlık olarak düşünebilirim. Her şeyden soyutlanmış olarak. Ama mantık biliminin incelediği varlık şey değil. Benim düşünceme ya da Hegel'in bilincine özgü olan orada var olan varlık değil. Nesnel olarak var olan varlık kavramı ya da başka herhangi bir kavram. Yani kavramların nesnel ya da düşüncelerin nesnelliği diye bir şeyden söz ediyordu Hegel. Nesnellik de fiziksellik ya da uzaysallık değil. Yani mantık biliminde uzay ve zamanla ilgilenmiyoruz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yani uzay ve zaman Hegel'in sisteminde doğa felsefesiyle geliyor. Mantık biliminden sonra geliyor. Burada zaman yok. Önce sonra, zamansal anlamda bir önce ya da sonra yok. Şurada ya da burada yok. A priori duyuyorsunuzdur. A priori de eğer deneyimsel olana bir saniye, görgül olanla karşılaştırırsak Kant'ta var a priori. A priori deneyimi, yani görgül olanı, yani uzaysal ve zamansal olanı önceleyen de a priori önsel.
Vardı.
Hep var.
Bir şey
oradaki hep aslında her zamanı gösteriyor. O anlamda her zaman olanla
kuşku duyduğu şeyleri apriyori mi? Yani kuşku duyduğu şeyleri apriyori.
Kategorileri apriyori
diyor. Kategorileri
apriyori diyor. Evet. Onun deneyimi önceleyen, deneyimi deneyime uyguladığımız ya da yüklediğimiz kategorileri apriyori diyor. Söyle.
Şimdi Leman şey dedi, hani ussal olana mı mantık diyeceğiz dedi ama oradaki usulü de biraz yanılgıya ulaşıyor. Us deyince doğal olarak insan mı insan usulü düşünüyor. Sanki orada bahsettiğimiz us,
nesne.
Doğadaki, nesne. Evrendeki, evrende işleyen, ussal olarak işleyen şey. İnsan varlığı olmasa da us var.
Ben onu düşünce ve us diye ayırt ediyorum genelde. Hani düşünceyi insanı şey yapıyorum, özdeşleştiriyorum insanla. Düşünceyi, ussal olanı da genel olan, evrensel olan. Yani insan usu diye bir şey düşünemiyorum ben zaten. İnsan usu diye bir şey var mı?
Genel kullanımda var.
İnsan aklı, insan düşüncesi ama insan usu diye çok
kullanılır. Us deyince insanla bağlantı aklıma geliyor.
Evet, direkt akıl.
Çok sonra
özlendik. Evrendeki ussallığı. Yani özlendik mi? Özlendikle beraber düşünüyorum.
Evet, ben direkt nesneli düşünüyorum zaten. Ussal dediğim zaman, us dediğim zaman. Belki o şeyden kaynaklanıyor. Yıllardır felsefede olduğum için. Ussal deyince direkt o aklıma geliyor.
Evet. Yani düşüncenin nesnelliği. Şimdi bir taraftan dedik dizgeyi açındıracağız, ilerleyeceğiz. Öte taraftan da felsefi problemlerle onları ele alacağız. Ve zaman zaman o dizgeyle de bağlı olacak. Yani varlık kavramında böyle buna göre bu tür problemler var. Yani varlık uzaysal, zamansal değildir. Belirli varlık değildir. Ve şimdi biraz daha ilerleyelim sonra tekrar bütün bunlara döneriz. Eksik kaldığını hissettiğimiz yerler var. Onları yani bir seferde değil ama süreç içinde gidereceğiz. Şimdi mantık biliminin mantık biliminin logosunun çözümlemesi, usul çözümlemesi, bu bütün içerik, insan usu dediğimiz zaman o öznel bir usu belirtiyor olarak anlaşılabilir.
Us deyince
hiçbir şey, hiçbir koşul sınırlama yok orada, hiçbir nitelendirme yok. Yalnızca us diyoruz. Ama biz onu kendiliğimizden alışkanlıkla şeye bağlıyoruz, insan usuna bağlıyoruz. Ya da eğer felsefede çok fazla şey yaptıysak, yani karşı karşıya kaldıysak, o zaman onu Noos'la ilişkilendiriyoruz ve Anaxagoras'tan söz etmiştik değil mi? Anaxagoras Perikles zamanında yaşayan bir felsefeci ve evrenin özü Noos'tur diyen Anaxagoras, orada evrenin özü Us'tur anlamına geliyor bu. Yani Noos Us'la eşit değil ama
varlık dediğimiz şey o mu?
Varlık dediğimiz şey
yani evrenin özü.
Şimdi evren var. Güzel ama bak orada öz kavramının geldi. Yani Anaxagoras öz kavramını kullanıyor ve evet içi. Özü çekirdeği bir bakıma. Ama özün kendini göstermesi gibi bir şey var. Yani öz kavramına geleceğiz. Öz kavramı mantık biliminin ikinci büyük alanı. Ve öz dediğimiz zaman doğal ya da dil yani bir yerde şey, bu kavramların görünme alanı, yani kavramlarla ilk kez doğal bilincimizle karşılaşıyoruz. Varlık, öz vesaire ve orada kavramlar bir bakıma dağınık bir şekilde bulunuyorlar, karışık bir şekilde bulunuyorlar ya da arı olarak bulunmuyorlar. Yani bir kavramı arı olarak, şimdi şunu eğer kafamıza yerleştirebilirsek, yine çok çok kolaylaştık işimiz. Her kavram yalnızca kendisi. Yani o kavramı tasarımsallaştırmamak gerekiyor. Her kavramı. Her kavram yalnızca kendisiyken aynı zamanda da dizgede başka kavramlarla bağıntı içinde duruyor. O bağıntıların karakterini dizge bağıntılarının karakterinin zorunluluk olduğunu söylemiştik. Yani o bağıntılar şey değil, rastgele değil. Zorunlular. O zaman o bağıntıları, dizgesel bağıntıları kurmak için kavramları ilkin yalnızca kendileri olarak alacağız. Başka hiçbir şeye çevirmeyeceğiz. Bozmayacağız kavramı. Yani varlık diye eğer kitap düşünüyorsanız ya da herhangi bir cismi düşünüyorsak o zaman o varlık kavram olmaktan çıkıyor. Soyut olmaktan çıkıyor. Yani şimdi soyutlama normal olarak Hegel'in felsefe, yani bu felsefede kurtulmak istediğimiz şey. Yani soyutlama anlak yetkisinin fonksiyonu ve bir şeyi yalıtıp kendi başına gerçeksizliği içinde onu düşünmek. Bunu yapabiliyoruz. Bunu yapabilmemiz bunun doğru olduğunu ya da geçerli olduğunu göstermiyor. Ama soyutlamaları kullanmak zorundayız. Şimdi burada şey var, yine bunları yani okumamız kesinlikle gerekiyor bazı noktaları. Özellikle çok iyi anlamamız gerekiyor. Anlak ve us üzerine Hegel'in şey, açıklaması. Nerede olduğunu hatırlıyor muyuz? Bir kere bu ansiklopedinin giriş tarafları gerçekten su gibi bilmek zorundayız. Çünkü bütün felsefe tarihinin şeyi var. Eğer bunu yüksünüyorsak o zaman dönüp çok sayıda kitaba başlamamız gerekir. Yani o gerektiğinde onu da yapacağız tabii. Ama şimdi burada Hegel'in kendisinden bir satır okuyayım. Yani o kadar umutsuzla kapılmaya gerek yok. Anlaşılmayacak, yani yer yer gerçekten şey. Tabii ki bazen çok açık olabiliyor. Ek diyor, neyin eki bu? Ekler bu Hegel'in metnine sonradan öğrenci notlarından ve el yazmalarından eklenmiş olan bölümler. Düşünceden söz ettiğiniz zaman bu ilkin öznel bir etkinlik olarak bir yeti olarak görünür ki böyle pek çok yetiye iyiyizdir. Örneğin bellek, tasarım, istenç gücü ve evet. Şimdi yani düşünce ilkin herhangi bir yeti gibi görünür ve Eğer ve öznel olarak görünür. Eğer düşüncesel öznel bir etkinlik olsaydı ve böyle olarak mantığa konu alınsaydı, o zaman mantığın da tıpkı başka bilimler gibi belirli bir nesnesinin olması gerekirdi. Burada bunlar şey değil, yani sadece kavramsal bağlantılardan oluşmuyor. Düşüncenin başka bilim, mantığın başka bilimlerle ilişkisi. Aristoteles bu bilimin kurucusudur diyor burada yine aynı yerde.
42 sayfa.
Sayfa 79. 20. paragrafın ekiydi. Evet. Aristoteles bunun kurucusudur. Aristoteles'in bu mantığı günümüze dek onay görmüş olan mantıksal dizgedir ki vesaire gidiyor. Yani Aristoteles bunu dizgiselleştiriyor. Hegel ve Aristoteles arasındaki farkı göreceğiz. Yani Aristoteles'in de bir kategoriler dizgesi var ya da bir organonu var ve orada Hegel'den ayrılan nokta ki arada yani Aristoteles en azından şeyi görüyoruz. Hegel'de olduğu gibi bir dizgesel örgütleniş yok. Daha karışık yani kavramların Aristoteles'in nasıl yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü onun metafizik başlıklı kitabında bu kategoriler kapsanıyor. Orada o kitabın düzenlenmesi, sıralanması yani bölümlerin sıralanması falan orijinalinin nasıl olduğu bilinmiyor. O yüzden herkes uygun gördüğü gibi düzenleyebiliyor onu. Ama Hegel'de varlıkla başlıyoruz çünkü başlangıç için uygun biricik kavram o. Ve dizge o şekilde açılmayacak. Şimdi dağılmıyoruz değil mi? Yani dizge var elimizde. O dizgenin içeriği var. O içeriğin karakterini düşünüyoruz. Yani mantık biliminin içeriğiyle doğa felsefesinin ya da din felsefesinin içeriklerini ayırt edebiliyoruz. Doğa felsefesi doğayı inceliyor. Doğanın kavramsal bilgisi bu kadar. Başka bir şey değil. Din felsefesi, dinin kavramsal bilgisi. Mantık bilimi ise logosun, mantığın bilgisi ya da usun ama arı usun çözümlenmesi. Yani bir Hegel doğa ve tini ustan ayırmıyor ama oralarda ussal yapı ya da dizge yani doğa alanında ve tin alanında bir bakıma uygulamalı bir şey gibi, mantık gibi görülebilir diyor Hegel. Yani aralarındaki farkı daha iyi görmemiz için yine o doğa felsefesinin ve din felsefesinin de neyle ilgilendiğini daha iyi bilmemiz gerekiyor. Yani ama her ikisinde de mantık temel. Din felsefesinde kavram süze felsefesi, nesnel din alanının kavramlarını incelerken oradaki mantıksallığı bulup ortaya çıkarmak durumundayız ve şimdi o yine daha sonra gelecek olan ya da sık sık gelecek olan bir konu yani mantık biliminin ötekilerle ilişkisi. Şimdi mantık biliminin karakterini anlamaya çalışalım. Mantık biliminde uzay ve zamanda değiliz. Daha önce yani onun şey onların soyutlandığı bir alandayız. Soyutlama alanındayız.
Peki bu varlık varlıktır dediğimizde bu analitik düşünceye girmiyor mu? Bu evet. Analitik düşünceyi nasıl aşacağız? A eşittir A gibi bir şey
evet.
Oluşturmuşlar.
Diyalektik düşünce, analitik düşüncenin aşılması.
Evet.
Evet. Ve
kurgu da onun daha üstü.
Bu demektir ki analitik düşünce olmadan diyalektik düşünce olmaz.
Bunu da başlangıç basamak. Olarak mı
basamak?
Basamak ya da varlık nedeni. Yani diyalektik düşünce bir şeyin aşılması ise, bir şeyin olumsuzlanması ise
yani analitik düşünce yatkın mı peki soyutlamaya?
Analitik düşünce eşittir soyutlama. Yatkınlıktan da öte. Analiz ettiğiniz zaman bir şeyi yani bir karmaşık molekülü alıyorsun, ayrıştırıyorsun. Karmaşıktan yalına gidiyorsun. Karışıktan değil, kompleksten yalına doğru gidiyorsun. Ve bu analiz burada sentezin ne anlama geldiğini de görebilirsin. Sentez bunun tersi. Yalın öğeleri birleştirerek Türkçe'de birleştirme, bireşim sözcüğünü önermişler. Güzel bir sözcük. Yani o da birlik. Ama sentez özel bir birlik.
Niye birlik?
Sentez. Analiz ve yani çözümleme ve birleştirme. Birleştirme. Birleştirme daha mekanik olarak anlaşılabilir. sentez daha kimyasal bir sözcük. Yani sentezde şey var, bireşenlerin eğilimleri var. Eğilim, eğilim değil. Onu da kullanacağız. Affinite. Bireştirme, sentez.
Affinite eğilim demek.
Eğilim, affinite. Yani sentez, bileşim diyoruz. Mesela bileşim o da şey, karışmayan şeylerin birlikteliği. Yani altın ve gümüş bileşiminden söz edebiliriz. Biraz ama evet, olabilir. Yani burada sözcükten daha önemli olan şey işin o olgunun karakteri. Bir durumda birleşmelerde birleşenler şey yapmıyorlar.
Karakterlerini bozmuyorlar.
Karakterlerini bozmuyorlar. Şeyde yani ikisi yan yana duruyor. Alaşımda karışıyorlar. Ayrıştırılabilirler ama karışıyorlar. Ama örneğin tuzda ya da o tür daha sıkı bir birleşimli sentezlerde artık şeyleri mekanik olarak ayırt edemeyiz. Yani alaşım mekanik olarak ayırt edilebilir. Isıtırsın, eridiği zaman altın ya da gümüş kim hangisi ağırsa o altta kalır, öteki üstte çıkar. Ama tuzu ısıtırsan ya da ezersen şeye kıramazsın moleküllerini. Orada sentez var. Birleşim sentez dersek öyle. Başka birliktelik biçimleri var. Ama şimdi
alüminyum.
Alüminyum bir metal. O bir sentetik bir şey değil.
Alüminyum bir şeylerin karşılığı mı?
Hayır. Alüminyum tam bir metal. Alüminyumun alaşımları olabilir falan. Ama alüminyum şey değil. Yani metal olabilir. Alüminyum. Alüminyum da aslında şey. Elektron ve protonların ve nötronların şeyi. Bileşimi. Öyle diyebiliriz. Ama o atomik düzeyde. Kimyasal, ya kimyasal olarak alüminyum şey. Bir alaşım değil. Element. Sentez ve analiz. Şimdi analitik... Şimdi analiz, sentez böyle. İkisi birbirini gerektiriyor. Yani nerede analiz varsa orada sentez de olması gerekir. Ama analitik düşünce sentezi analizden ayırıyor.
Nasıl ayırıyor?
Analiz sentezin karşıtıdır diyor. Doğru.
Ayrıştırıyor, sonra sentez yapıyor. Değil mi? Sentez nasıl onun karşıtı oluyor sonra? Ayrıştırdığı şeyin karşıtı.
Şimdi burası gerçekten tuhaf bir yer. Çünkü normal olarak biz analizi ve sentezi pek ayrı olarak düşünemeyiz. Yani çünkü analiz yapıyorsak bir sentez vardır ki elimizde, onu ayrıştırıyoruz değil mi? Onu çözümlüyoruz. Yani analiz sentezden başlar ve sentezi varsayar. Hatta şey diyebiliriz, analiz kendinde sentezdir dersek bu şey olmaz. Yani çünkü o kendinde sözcü, analizin sentezden başladığını anlatıyor. Başka bir şey değil. Ama analitik düşünce şey yaptığı için...
Tez, antitez, sentez değil mi?
Şimdi orada tez, o Fichte'nin terimleri bunlar. Tez, antitez ve sentez, Fichte. Fichte Hegel'in yani yakın gördüğü bir felsefeci, Hegel'den daha önceki bir felsefeci. Şimdi analitik üzerinde duruyoruz.
Analiz daha önce gelmez mi? Yani önce analiz edip sonra sentez çözüme daha yakın mıdır? Yani. Sentezden çözüme gideriz artık.
Tamam. Analiz önce gelirse...
Analiz ederiz bir şeyleri. Ondan sonra burada... analiz ettikten sonra sentez ve ondan sonra çözüm
tamam.
Gelir.
Çok güzel. Burada bir çatışkı yaşayacağız. Çatışkı, antinomi yaşayacağız şu anda. Bu şey, yani bu noktada antinomi yaşayacağız. Ve o antinomiyi, o çatışkıyı iyi anlayalım. Anlatım şu, analiz sentez önce gelir. Bu doğru gibi görünüyor bakışta. Ama şeyi düşünürsek, analiz edilenin ne olduğunu ne anlamı çiziyor?
Tez. Yani
sentez.
Tez önce bir tez olmuyor.
Analiz edilen şey, benim ayrıştırdığım şey sentetik olmak zorunda değil mi?
Evet.
Tabii. Yani analiz... analiz yaptığım zaman sentezin hazır olması gerekiyor.
Zaman anlıyorum. Tez ve antitezlerle sentezi. Ondan sonra onu
yorar. Onu yapacağız. Ona ayrı olarak alacağız. Buraya da bağlantılı ama şu an analiz mi sentez mi önce gelir diye bir şey var. Sorunumuz var. Analiz mi önce gelir, sentez mi? Hangisi başa?
Analizi analiz yapıyor.
Sentez olmak kızım, analiz olmaz.
Olmaz, evet. Yani önce analiz sonra sentez
işte geliyor.
Ben de önce analiz sonra sentez yani.
Önce fikir geliyor.
Evet, analizden de bir sonuç
yani
çıkıyor.
Gerekmiyor ama.
Ben
sıralama da öyle.
Sentezden
önce tez.
Yani
analizde doğruluğu yanlışlığı değerlendiriliyor sanki. Daha sonraki adım değil mi?
Analizde doğruluk yanlışlık değerlendirilmesini düşünmeyeceğiz. Yani o da yapmıyor. Ama ayrıştırma. Ayrıştırma yani...
Analizden sonra nereye varılıyor peki?
Analiz yalına varıyor.
Yalına varıyor.
Ve duruyor.
Yani kavramın önüne gidiyor.
Yani daha fazla ayrıştırılamıyor analizin sonucu. Şimdi...
Tabii ben kendi çalışma şeyinden yola çıktım. Yani mesela bir takım problemler var. O problemleri oluşturan bir takım değişkenler var. O değişkenler her biri analiz ediliyor. Yani ayrıştırılmış.
Ama her biri ayrıştırılıyorsa her biri sentetik
hayır,
demektir.
Bizim, yani mesela mimarlık problemlerinde öyle. Ondan sonra bir sürü değişken var. Bir tasarım yapacaksınız. O değişkenler içerisinde o değişkenleri analiz edersiniz. Sonra onları bir araya uygun bir şekilde getirirsiniz. Yani
analiz etmek ne demek orada? Onun anlamı değişik.
Olabilir.
İncelemek ama, gibi.
Evet.
Değerlendirmek.
Öyle, değerlendirmek. Ayrıştırıp değerlendirmek. Yani.
Parçalamak. Ayrıştırmak. Çözmek.
Evet.
Ama çözmenin kendisi sentezi varsayan bir davranış. Ya da iş. Yani çözülen bir şey çözülecek olmak.
Yani ayrı ayrı çözülüyor. Önce her tamam. Bir problem kendinden bağımsız çözülüyor. Sonra bir araya getirilerek sentez yani bir anlamda
bir daha sentez yapılıyor.
Yani evet, bir daha
baştan işte bir sentez var. O sentez ayrıştırılıyor. Çözülüyor.
Ayrı ayrı çözülüyor.
Sonra tekrar sentez
yapılıyor. Sonra tekrar sentez yapılıyor.
Ama güzel.
Sentez artık sonucu oluşturan sentez.
Fakat yine de ayrıştırma, çözme aşamasını önceleyen bir sentez durumu var ya da bir sentetik durum var.
Evet.
O yüzden
ayrıştırma önce gelmiyor. Var ama o doğru sentez mi? Yani doğru bir birleşim mi? O
uygun olmayabilir, kötü olabilir. Ama ayrıştırma ilk eylem değil. Yani çözümleme ilk adım değil.
Peki senteze nasıl gelinmiş oluyor?
Sentezle
başlıyorsak, sentezi analiz ediyorsak, sentez
mi? Şimdi antinomiye geldik, paradoksa geldik. Senteze gelmek için de analizden yola çıkmamız gerek.
Anladım.
İşte onun için
geldi. Doğru.
Yuvarlak.
Evet, yuvarlak değil, antinomiye.
Gerçek dönüş var.
Ha, kısa döngü denen bir şey.
Evet, bir bağlantı var.
Derler ya, tavuk mu yumurtadan gelip, yumurta mı tavuktan? Analitik düşünce orada ya tavuk ya yumurta. Beklentisi içinde
i̇şte
o değil.
İşte.
Doğru olan şey ikisinin de şey oldu, önce oldu, ikisinin de sonra oldu. Orada karşıt durumlar, iki karşıt durum var ve o iki karşıt durumu birlikte doğrulamak ve birlikte yanlışlamak geçerli tutum o. Yani tavuk önce gelir ya da yumurta önce gelir. Şimdi Hegel'in mantığında yani çelişki sadece Hegel'in mantığına ait bir kavram değil. Hegel'den önce Kant'ta vardı bu antinomiler ya da çatışkılar. Ve tabii ki her zaman insan düşüncesinin yeteneği olan bir şey. Yani çatışkıya düşebilme bir yetenek. Ve analitik sentetik durumunda da aynı şey vardı. Hangisinin önce olduğunuz, hangisinin prior olduğu? İkisi de önsel ve ikisi de sonsal. Doğal bilincimizin şeyi bu. Bunu bir kere öğrendikten sonra bütün o zahmet ortadan kalkıyor ve aslında çok kolay bir şey gibi görünüyor. Çok açık bir şey gibi görünüyor. Yani analiz sentezden ayrı olarak düşünebilecek ya da olabilecek bir şey değil. Nerede analiz varsa, analiz yapılıyorsa orada sentez başlangıcı oluşturuyor. Ve nerede sentez varsa orada ayrışmış parçalar, analizden çözülmüş parçalardan o sentez oluştuğu için bu sefer tersini söylemek zorunda kalıyoruz. Yani bu çatışkı eğer burada mantık biliminde çelişkiye düşersek onu gördüğümüz zaman paniklemeyin. Tam tersine. Yani o şey orada bir ciddi problemin olduğunun bir göstergesi. Ve şimdi çelişkiye nasıl geçtik ya da senteze yani burada analizden devam edelim. Analiz analiz iyi anlatıyor. Onu sentezden ayrı olarak düşünürsek tam yalan olma durumunu anlatıyor. Analitik dediğimiz zaman artık o yerde şeye gelmiş, son durumuna gelmiş ve daha fazla ayrıştırılamayan.
Dolarsız anlamına da geliyor mu aynı zamanda?
Geliyor. Neden geliyor? Çünkü analiz edilmiş olan yalnızca kendisi ve hiçbir bağlantıyla bakmıyoruz ona, hiçbir bağlantısı yok diyoruz. Ve en azından hiçbir bağlantısının olmaması dolaysızlığını anlatıyor. Çünkü dolaylılık bağlantı demek. Dolaysız bir şey
yani
bağlantısı olduğuna göre
başlangıç için varlık o zaman hani burada varlık varlıktır. Dolaysızlığı imlemek için gerekir zaten.
Şimdi şeyi okuyacaktık. Ona başlangıca mı gelelim? Yani başlangıç tabii başlangıç problemi de var buraya ilgili. Ama bu analiz konusuna devam edelim. Analizi analitik öğeyi aldığımız zaman soyutlama yap. Yani bir tür analiz bir tür soyutlama Hegel'in şeyinde mantığında. Soyutlama yaptığımız zaman bir şeyi her şeyden soyutladığımız zaman kendisi kalıyor geriye. O işte kalıyor. Özleşik. Yani bir şey kendiyle özleştir ve başka hiçbir şeyle ilişkili değildir. Ya soyutlamada soyutlamayı analizle şey yapıyoruz. Aynı şey olarak görmüyoruz ama aralık dediğimiz zaman da aynı şey var. Yani arı bir şey arı ise yalnızca kendisinden oluşuyordur. Karışık değil, başka şeyler yok içinde ve o zaman bütün bunları yani özellikle analiz ve sentez karşıtlığını, ilişkisini çözdüysek onları kullanmaya yani onları kullanabiliriz bundan sonraki düşünceler. Şeyi ona dikkat edelim. Mantık biliminde doğanın ve tinin öncesindeyiz. Yani uzay ve zamanı şey yapmıyoruz. Orada da bir soyutlama var. Uzaydan ve zamandan soyutlanmışlık var. Ya da Kant Arus diyor ona. Yani doğayı ve tini önceleyen bir duruma, ussal üstünlüğüne. Arı derken de uzay ve zaman ya da görgül koşullardan arınmışlık kastediyor. Arı kuramsalla kuramsal öyle, o aşağı yukarı onları eşit olarak görüyor. Şimdi analiz diyalektik üzerinde duralım mı? Bu analize gelmişken. Şimdi şöyle bir şey var. Analiz bize kavramları soyuttukları içinde verdi. Her kavram yalnızca kendisi. Bu zor değil. Bunun yani bunun zorluğu düşüncenin alışkanlığına teslim olmaktan kaynaklanıyor olabilir. Yani alışkanlıktan kaynaklanıyor olabilir. Bir kavramı kendisi olarak düşündüğümüz zaman yapacağımız şey hiçbir şey yapmamak. Yani o kavram kendisi varlık dediğimiz zaman fiziksel şeyleri, tinsel şeyleri düşünmeyeceğiz. Sadece kendisini düşüneceğiz. Böyleyken bu kavram bağlantılı olabilir mi?
Dolaylı varlık bağlantılı.
Ama kavram dedik. Arı kavram ya da yalnızca kendisi olan bir kavram. Ve dolaysız olan dolaysız olan, bağlantısı olan anlamına geliyor. Bir düşünün. Yani tabii ki evet diyeceğiz. Dolaysız olan bağlantılı olamaz. hiçbir şeyle dolaylı kılınmamış olan, sadece kendisi olan, yalnızca kendiyle özdeş olan, orada Ege'nin anlatımı gibi, belirsiz dolaysız, belirsiz de olan aynı zamanda.
İşte onu düşünmek biraz zorluyor. Yani dolaysız olacak, belirsiz olacak. Evet. Öyle bir şeyi biz o kadar belirli ki bizde her şey doğal bilinçte, öyle diyeyim. Hani örnek verecek olsak böyle bir varlık, Tanrı, ne verebiliriz?
Aslında belirlenimsiz.
Belirlen, Tanrı bile belirli.
Tanrı bile belirli.
Kitaplarda belirli.
İnsan düşüncesinde belirli, tasarım.
Varlık deyince hemen aklına hangi varlık demek?
Evet, işte o gelmeyecek.
Varmışla, varmışla çok karışıyor. Varlıkla varmış.
Ne olmayacağını söylüyoruz.
Varlık varmış söyleyemiyoruz. Varlık. Çok öyle
yani.
Evet. O değil de ne yani?
Ben de bir saattir o ne sorusunu sormamamız gerektiğini anlatıyorum.
Orası da şekillenmeyecek bir şey.
Hayır. Evet,
tasarlanmayacak bir şey.
Tabii, şekillenmeyecek. Şekillendiği zaman düşünce olmaktan çıkıyor. Şekil oluyor, imgeselleşiyor.
O zaman yokluğu düşünürsek belki yaklaşabiliriz.
Yani,
tabii, aynı şey. Yokluğu ya da varlığı düşündüğümüz her iki durumda da
yokluğu düşünce daha
şekil düşünmeyeceğiz.
Yani,
hiçbir şey yok.
Bir de bir şey
anlaşılıyor.
Varlığı
da
olmuyor.
Bir de bir şey
yok. Varlığı sahibi
yani. Olmadığı zaman yokluk derler.
Bir
varlığı kendisi
de yokluk. Ben geldi kafamda. İşte orada gelin. O sözcük tasar gelmiyorum.
Yokluk
değil. Anlama geliyor.
Varlık.
O varlık için
aslında varlığını düşünmek daha
şey ama daha diyalektiğe
gelmiyoruz. Tabii. Şey, soyuta çekilebilmeyi gerektiriyor.
Evet. Dolaysız olması lazım.
Başarıyoruz.
Soyuta inebilmek.
Aslında bunlar yani çalışıyoruz. Bağlantı düşünmek daha zor. Biz amacımız şu anda ilk nedeni arkeyi, yani düşüncenin arkesini bulmak istediğimiz için dolaysız, belirsiz diyoruz. Yoksa yani şu anda bizim yaptığımız şey daha kompleks bir şey.
Yani tasarım daha kompleks.
Ama biz ilk arkesi mi yani düşüncenin ilk arkesini bulmak için o dolaysız belirsiz varlığa gitmiyoruz.
Düşüncenin arkesi düşüncenin arkesi o biraz karıştırıyor durumları. Yani düşünceniz evet düşüncenin arkesi. Düşüncenin, yani en yalan düşünce. Dolaysız en yalan. Aslında şu ana kadar şey konuşmadık. Yani başlangıç konusun ya o perspektiften almadık bunları. Ve Hegel onun için ve bilim neyle başlamalıdır ya da bilimde başlangıç sorunu değil mi? Burada bir şey var. O konuda uzunca bir yazısı var. Bu şeyi denemiyor. Bunları yani zor yanmamız gerekiyor bu kadar. Eğer bu ses kayıtları da mutlaka yardımcı olacak. Çünkü yani kavramsal bir şeyi söyleme ister yazılı olsun ister konuşma olsun ama biraz şey, zorluklar çıkartacak. Onları tekrar üzerinden geçmekte yarar var. Diyalektik ve analitik arasındaki ilişkide analitiğin diyalektik için zorunlu olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü analiz her ne kadar senteze geçiyor olsa da analiz ve analitik ve diyalektik arasında bir ilişki çok özsel yani. Şimdi Hegel burada kurgul yöntem dediği bir yöntemi kullanıyor ve aslında bu yöntem bir şey değil. Böyle eksantrik ve dışsal bir şey değil. Yani olmasa da olabilecek ve yapay bir şekilde getirilen bir şey değil. Kavramın kendisi mantığından başka bir şey iyi anlatmıyor Hegel. Ama yine de ona bir ad verebiliriz ve Hegel ona diyalektik yöntem değil ama kurgul yöntem adını veriyor ve o kurgul yöntem dediği şeyde ya da kavramın devimi dediği şeyde bu diyalektik ve analitik ve diyalektik bunlar moment olarak kapsanıyorlar. Bunlar o yüzden bunların bağlantısına, ilişkilerini anlamamız, karşılaştırmaları vesaire yapmamız çok önemli. Yani Hegel daha burada ön sözde yöntem konusunda her şeyi söylüyor aslında. Tabii genel olarak ve açılmış olarak. O yüzden o yöntem konusundaki Eğer hemen yöntem nedir diye merak ediyorsanız Esaltı Gider kitabın en son bölümüne gideceksiniz, onu okuyacaksınız ya da oradan yöntem üzerine. Şimdi yöntem nesnel yine ve yöntem kavramın kendisi tarafından belirleniyordu ve yönteme nasıl, yani düşünce nasıl başlıyor diye düşünürsek, başlangıçtan söz ettiğimiz anda gerçek başlangıç dolaysızlığı inleyecek. Yani hem yöntem konusunu hem de Ege'nin nasıl başladığı konusunu şey yapalım, birlikte alalım. Daha kolay olacak. Sistem. Sistemin bir başlangıcı yapılabilir mi? Yani şimdi normal olarak sistemi düşündüğünüz zaman örneğin bir araba dizgesi ya da kimyasal bir dizge, ne olursa olsun, bunun bir başının olduğunu söylemek pek şey değil. Doğru değil. Yani bir araba motorunun başlangıcı neresidir? Hepsi, tüm parçalar birbirlerine bağlıysa
bir eksik olursa olmaz. Başlangıç olmaz.
Yani. Orada bir başlangıç olmaz. Mantık bilim açısından da benzer bir şey söylenebilir. Yani bütün parçalar, bütün momentler birbirlerine bağlı olduğuna göre ve tümü de zorunlu olduğuna göre şurası ilktir demek şey değil. Pek kolay gibi görünmüyor. Ama yine de Hegel böyle bir şey var diyor. Başlangıç konusu var ve yani bu bizim tasarımsal olarak düşündüğümüz başlangıçla aynı şey olmasa da yine de bir başlangıç yapmamız gerekiyor diyor. Yani şimdi ben bir önceden biliyoruz. Orada dizgenin şeması var ya da yapısı var. Orada nitelik kavramından başlayabilirim ya da öz kavramından ya da herhangi bir kavramdan. Eğer dizgeyi biliyorsam o zaman nereden başladığım gerçekten bir önemi yok. Ama şu anda bu çalışmanın başında, yani felsefi problemler dediğimiz şeylerden ayrı olarak başlangıç açısından bizi ilgilendiren şey, dizgenin nasıl bir başlangıç yapabileceği ya da dizgeye nasıl başlayabileceğimiz. Yani bu soru şey değil, gereksiz bir soru değil. Ama Hegel'in buna şeylerine de bakmamız gerekiyor. Hegel'in kendi verdiği yanıtlar da var. Şu an onları alıntılayamayacağım maalesef. Ama bu başlangıç sorunu sadece formal ya da sadece sözel bir sorun değil. Ve başlangıç kavramının, şimdi tasarım ve kavram arasındaki ilişkiyi ya da problemi, yani buradaki, burada başlangıç kavramının kendisine uygularsak, başlangıç tasarımı değil ama başlangıç kavramı bize başlangıcın dolaysız olması gerektiğini söylüyor değil mi? Başlangıç, eğer başlangıç olacaksa onu önceleyen başka bir şeye dayanmamalı.
Yoksa o başlangıç olur.
Güzel. O zaman başlangıç kavramının kendisi dolaysızlığı içeriyor. Ama en azından şu var, başlangıç eğer gerçekten başlangıç olacaksa bir son olmadığı için ya da bir sona doğru gidişi anlattığı için başlangıç olmak zorunda ve o zaman kaçınılmaz olarak, zorunlu olarak kendi karşıtıyla ilişki içinde olmak zorunda değil mi? Yani başlangıç bir taraftan dolayısı olmak zorunda ya da bağlantısı olmak zorunda. Bir şey dolayısıyla olmamalı. Ama pekala biliyoruz ki başlangıç aslında tamlık ya da son kavramından ötürü başlangıç karakterini kazanıyor. Dolayısıyla onunla dolaylı. Bu da doğru.
Dünyanın başlangıcını
mı
burada şey yapacağım yoksa?
Söyle. Dünyanın başlangıcı. Ama dünyanın başlangıcı derken tasarım zaten Tanrı varsayılıyor orada. Evrenin başlangıcı.
Evet, başlangıç deyince aslında görgülü yapmıyor muyuz biz? Başlangıç olmaması gerekmiyor.
Ama evren zaten görgül. Görgül olan her şeyin başlangıcı var.
O zaman biz burada gerçek varlıktan bahsetmiyoruz.
Hayır. Yani varlık kavramından söz etmiyoruz. Evrenin başlangıcı dediğimiz zaman o biraz başlangıç kavramına uygun değil. Yani evrenin başlatılması gibi bir şey söyleniyor orada. Öyle mi değil mi?
Evet.
Evren başlamadı. Yani sonsuzdan bu yana başlıyor diyebiliriz. Ya da her zaman var olan bir şey. Evrenin bir başlangıcından söz etmek şey değil, ussal değil, ussal uygun değil. Neden değil? Çünkü sonsuz büyüklükte ve sonsuz geçmişte olan bir varlığın ya da uzaysal, özeksel evrenin öyle tek bir noktaya paketlenmesi ve dağılma, oradan yola çıkması falan bu ussal değil. Yani bu bir kurgu şu anda, bir hipotez. Hipotezden fazla bir şey değil. Hiçbir şekilde değil. Onu destekleyen bir takım kanıtlar, onu kuram, gerçek bir kuram yapmaya ya da gerçek bir kozmoloji yapmaya yeterli değil. O yüzden evrenin başlangıcından söz ederken aynı zamanda da onun her zaman başlamakta olduğunu söylüyor ve ya da yani Hegel ya da başkaları şey yani evren sürekli olarak yaratılıyor diyorlar.
Ne demek? Sürekli olarak yaratılıyor.
Elbette.
Her gün gibi
sanki. Sürekli olarak galaksiler yaratılıyor. Yenileniyor. Sürekli olarak
bir akış içinde. Yaratılıyor mu? Yenileniyor. Gelişiyor.
Yaratılma demek yani bir şeyin Tanrı'nın yaratması dendiği zaman bu ya gerçekten teolojik bir anlamda olabilir. Yani Tanrı bilimsel bir anlamda olabilir. Dindar anlamda, Hristiyanlıkta ya da İslam'da olduğu gibi ya da retorik anlamda olabilir. Ya da yani benzetme olabilir. Yani bir sanatçıya da yaratıcı diyoruz ama yaratan herkesin Tanrı olduğunu demek istemiyoruz değil mi? Yani bir galaksinin yaratılmasından ya da genezisinden ya da türey oluşumundan söz edebiliriz. Yani felsefeyi ve dini tam olarak ve net olarak ayırmak gerekiyor. Din yaratılışı Tanrı'ya bağlı. Felsefe ya da ussal düşünce öyle bir dayanak gereksinimde değil. Onu doğa yasalarıyla ya da mantıksal olarak açıklamayı kendi görevi olarak kabul ediyor. Felsefe din değil. Şimdi o zaman evrende en azından şunu görüyoruz. Bu da kolay reddedebileceğimiz bir şey değil. Her şey sürekli yaratılış içinde. Yani oluş sürecinde her şey sürekli olarak ortaya çıkıyor. Ve şimdi ortaya çıkmak demek sonlu olmak demek değil mi?
Varlık oluşuyor.
Ortaya çıkmayan bir şeyin sonsuz olduğunu, ortadan gitmeyen, ortaya çıkmayan, ortadan gitmeyen bir şeyin sonsuz olduğunu söyleriz. Mantıksal olarak. Kavramlar böyle. Ama fiziksel evrene baktığımız zaman hiçbir şey sonsuz değil.
Evet.
Evrenin kendisi dışında. Yani oradaki...
O da niceliksel bir sonsuzluk. Evrenin kendisi.
Evet. Ama gerçek de diyebiliriz. Çünkü orada her şeye rağmen o nicelik bir sınırı imliyorsa gerçek sonsuzluk nicel olmaktan çıkmak zorunda. Şimdi o da buradaki bir problem. Yani gerçek ya da sonsuzluk kavramı nedir? Biz sonsuzlukla genel olarak niceliği düşünüyoruz. Onun öyle olmadığını göreceğiz. Çok yine açık bir şekilde göreceğiz. O yüzden yani şu an o soruları sırayla ele alalım. Yani yeri geldiğinde ve sonsuzluk kavramının ne olduğunu, onun nicelik mi nicelik mi olduğunu falan.
Ne kadar çok açılması gereken kavram var değil mi?
Evet. Güzel. Evet tabii. Ve şimdi o zaman nerede kaldık?
Her şey sürekli yaratılmış için.
Her şey akış içerisinde, hareket içerisinde olduğunu anlamak.
Akış dediğim evet. Yani Heraklitos söylediği şey biliyoruz değil mi? Her şey akıştadır diyor Heraklitos.
Bir şey bitiyor, başka bir şey
evet.
Bir şey bitiyor, başka bir şey
bitiyor. Bir şey bitiyor ve dağılıp gidiyor. Ama
o başka bir şeye dönüşüyor.
Başka bir şeye dönüşüyor.
Akıştadır. Yani o, biz belki
çok sonra dünya atlayacak ama başka bir şey başlıyor.
Kesinlikle. Yani belki dememize gerek bile yok. Kesinlikle diyebilirim. Çünkü şu an dünyanın yarışı 5 milyar ya da 10 milyar ya da 20 milyar ne dersek onun bir önemi yok. Bir 40 milyar ya da bir 20 milyar ya da 100 milyar yıl sonra aslında bu galaksinin kendisi...
İnsan gidecek, başka bir yaratıcı çıkacak.
Yani sonlu olan şey, ortaya çıkan şey sonludur dedi.
Belki de hayırdır. Uçabiliriz belki.
Yani. Evet. Öyle. Peki. Peki. Peki. Şey önemli. Şimdi sertifik analitik bağlantısını gördük ve analitik ve diyalektik bağlantısından söz ettik. Analitik ve diyalektik arasındaki bağlantı, yani bu terimlere yeterince şey yapacağız. Alıştıktan sonra çok rahatlayacağız. Sentetik ve analitik ve sentetik arasındaki bağlantı ve analitik ve diyalektik bağlantısı. Bu ikisini karşılaştırırsak ilkin şu var. Herhalde çok doğal gelecek bize. Sentetik olan şeyler birbirlerin ile birleşimlerinin, birliklerinin dışında da varlıklarını sürdürürler. Yani tozu analiz ederseniz hidrojen ve klor şeyden ayrı olarak, o bileşimden ya da bireşimden ayrı olarak da varlıklarını sürdürürler. Ama şeyde diyalektik dediğimiz zaman, eğer diyalektiği bir bağıntı olarak düşünürsek, diyalektik bağıntı, diyalektik kendisi bir bağıntı demek, onu göreceğiz. Analitik bağıntısızlık iken diyalektik bağıntı anlamına gelecek. Orada bir karşılaştırmada şeyi görüyoruz, diyalektik bağıntı zorunlu bağıntı. Analitik ya da sentetik bağıntı zorunlu bağıntı değil. Yani hidrojen klorla birleşmek zorunda değil. Hidrojen oksijenle de birleşebilir. Ya da gaz olarak da kalabilir. Atom olarak da kalabilir.
Diyalektik bağlantı zorunlu bağlantı.
Yani onun uçları, bağlantı dediğimiz zaman, ilişki dediğimiz zaman uçları var değil mi? O uçlar o bağlantı dışında olamazlar.
Ama amaç tuzu oluşturmaksa zorunlu olur. Zorunlu değil ama hani kendinde zorunlu.
Ama amacı tuz oluşturmak değil ki amaç. Ne? Yani kendi amacı, kendinin amacı tuz oluşturmak değil zaten. Kendisi evet. Olmak.
Tabii. Yani zorunlu derken şeyi anlayacağız. Yine zorunluluğun kavramını kullanacağız. Yani zorunlu, gerçekten zorunlu olanı anlatmak istediğimiz zaman o sözcüğü kullanacağız. Olumsal zorunlu olmayanı anlatıyor. Olumsal olabilen demek. Olabilen ise olmayabilir de. Olabilir ya da olmayabilir anlat. Yani doğal dilde anlatıyoruz, doğal düşüncemizde de. Ama ona zorunlu demiyoruz. Ona Türkçe'de rastlantısal diyoruz. Başka şeyler de anlatıyoruz belki ama olumsal dediğimiz şey.
Ne zorunlu? Ne zorunlu? Ne zorunlu?
Olumsal olan olabilen ya da olmayan. Bir şey olumsal ise başka bir daha güzel bir sözcük türetebilirseniz onu kullanabiliriz. Olumsal yani ilintili ilintisiz. Ama orada olmadan bir söz edelim yani. İlintili var. Ne zorunlu?
Olumsalla
kastırsan
olumsal.
Olumsalla
ona da bile. Zübbeyle.
Zübbeyle.
Dediğim gibi Türkçe'de onu çok şeyle anlatabiliriz. Şansla anlatabiliriz.
Tesadüfle.
Tesadüfle anlatabiliriz.
Accident.
Kaza denen şey, accident denen şey o zorunluluk değil. Yani olmayabilir.
Olumsal yani.
Olumsal. Yani. Ama olumsal ve ilinek aynı şey değil.
Tesadüf.
Contingency ve accident. Yani bunlar da o dilin de doğal sözcükleri. Olumsala takılmayın. O şık bir sözcük yani. Güzel kullanışlı bir sözcük. Olumluluk yok olabilir. Ya da olabilir dediğimiz zaman orada diyalektik düşünürseniz olmayabilirin kapsamları göreceksiniz. Yani olabilir aynı zamanda olmayabilirdir.
Yani o olumsal.
Olabilen ya da olmayabilen.
Bir şey gibi hep bilmek.
Yani Hegel'in tarih felsefesinde Hegel olayların, olguların, yaşananların zorunluluğunu göstermeye çalışıyor ve olumsallığı orada gidermeye çalışıyor ki tarih sürecinin anlamı ortaya çıkarılsın. Yani olumsallığın karşıtı da zorunluluk. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almayabilirdi, alabilirdi. Düşüncede var ama realiteye baktığın zaman onun olmaması gibi bir şey söz konusu bile değil. Rastlantısal olarak olmuş bir şey değil o. Tarihsel bir zorunluluktan.
Karşıtı olumsuzluğu.
Yani Hegel en azından onu yapmaya çalışıyor. Sezar'ın Roma'ya yürümesi ve imparatorluğa geçişi bir zorunlulukta.
Bu kadercilik gibi bir şey vardır mı sonradan?
Aynı şimdi kaderci, söyleyeyim.
Yani bunları, gelmiyor muyuz yani?
Kaderde şu var. Kader ve zorunluluk, kader yazgı ve yazgı desem sakıncası var mı?
Yok, yazgı.
Yazgı ve zorunluluk arasındaki ayrım şu. Yazgı oradaki zorunluluktaki özgürlüğü tanımayan tek yanlı kavram ya da tasarım.
Başka yani zorunluluk da başka bir şey tanımıyor.
Şimdi Sezar'ın Roma'ya gitmesi zorunluydu. Aynı zamanda da yürümesi zorunluydu. Aynı zamanda da Sezar onu istedi. Yani onun özgürlük anlatımıydı, özgürlük eylemiydi o.
Ama zorunluysa istemese de gidecekti gibi oluyor. Zorunluyu böyle diye.
Güzel. Ama istememesi değil, istemesi söz konusu orada.
İstemesi de zorunluydu gibi oluyor. Yani her şey zorunlu. Evet. Tık tık tık tık. Yerine oturacak bütün değişiklik.
İstemesi de zorunlu dersek orada özgürlüğü istenci çiğnemiş olur.
Ama o zaman çünkü zorunlu olan bir şey isteye isteye yapıyorsun gibi bir şeye geliyor bu.
İsteye isteye mi?
İstemeye istemeye.
İstemeye
istemeye istemeye istemeye.
Evet,
hayır yani özgürlüğü, ay zorunlu yapacaksın ama bir aynı zamanda da istiyorsun.
Özgür iradesiyle. Hı.
Yani belli olan bir şeyi evet, özgür iradenle yapıyorsun yani.
Şimdi bunlar tabii ki kolay konular, sorular değiller. Yani hemen böyle yanıtlamış gibi görmek de doğru değil. Ama tarihsel olaylarda bir zorunluluk var. Güzel, bunu kabul edebiliyoruz. Bir determinizm var. Ama orada öznenin, insanların, bireylerin eylemleri yoksa onun tarih olduğundan söz edemeyiz. O makine sürecine benzer.
Ama işte o yüzden hani başka türlü de olabilir deyip düşünebiliriz diye düşünüyorum tarihle ilgili. Hani o zorunluluk hani çok katı kalıyor sanki.
Güzel, dediğini anlıyorum. Çok şey, ince bir düşünce ve hoş bir düşünce. Ama tarihsel determinizmin, doğanın determinizminden farkını düşünecek olursak ona şey diyebiliriz. Belki daha iyi o. Tarihsel determinizm, tinin determinizmi, özgürlüğün determinizmi. O yazgı değil.
Özgür zorunluluk. O zaman hani değişik rotalar da olduğunu düşündürebiliyor insanlar.
Olabilir tabii. Yani Sezar başka türlü
de. Fatih 21 yaşında değildi, 28 yaşında alacaktı belki. O arada dünyada başka değişiklikler olacaktı.
Evet.
Diğer olasılık.
Yani İskender şey diyorlar işte, Asya'ya geçmeden önce bir sinek onun bacağını ısırsaydı ve hasta olsaydı geçemezdi falan. Yani bunlar bunlar şeyler, olmamış olaylar ve olasılıkları düşünürsek o zaman hiçbir yerde anlam kalmaz. Her şey çünkü olası olabilir, olumsal olabilir. Her şey. Bu akşam buraya hiçbirimiz gelmeyebilirdik falan.
Yani
olumsallık, arı olumsallık, her şeyi olumsallığın altına alırsak o zaman...
Evet. Zorunlu olduğumuz için mi geldi?
Bunları istek var ama gelmek zorundayız. Dediğinizde
bu da senin
bir
özgür bir önlem. Zorunlu olduğu için istek var.
Koşullar da yok. Zorunluluk, şimdi zorunluluk kavramını kendisi inceleyeceğiz. Bekleyelim, sabredelim.
Yani
zorunluluk kavramını anlamak için daha iyi bir duruma gelecek. Kafamız daha iyi hazırlar. Yani diyalektiği falan daha iyi öğrenelim. Çünkü zorunluluk kavramı varlık gibi kolay bir kavram değil. Daha karmaşık, daha içerikli ve daha oldukça yüksek.
O zorunluluğu kendim için söylüyorsam özgür irade var. Ama başkasına zorunlusun, şunu yapacaksın dediğim zaman orada bir özgürlük yok.
Orada bir problem de yok. Çünkü başkasına sen emir veriyorsun.
Emir veriyorsun. Tam zorunluluk oluyor. Kendin için olduğunda evet, orada bir özgürlük oluyor. Doğru.
kendime özgürlüğüm. Hayır, inşallah söylediğimiz gibi daha ileride daha şey yapacağız.
Evet.
Yani kader...
Kaderde bir şey yok, özgürlük yok.
Zorunluluk ama biraz gereklilik gibi zorunluluk.
Evet, önemli. Bu daha önemli. Aynen öyle, gereklilik.
Ama evet. Kaderin tarifinde de artık özgürlük var diyorlar.
İşin içinden çıkamadı dinciler de o yüzden.
Evet.
O zaman cinayet işledim, kaderim de var, ben ne yapayım yani, kusura bakma.
İşte öyle demiyorlar onu, sen o, özgür iradenle düşün.
O tip şezlerle önlerine gelindiği için.
Farklı tarifler
var artık. Tabii, onlar evet yani orada istediklerini seçebiliyorlar. Yani o formülü ya da bu formülü, işlerin hangisi geliyorsa, açıklamaya hangisi hizmet ediyorsa onu kullanıyorlar. Yani eğer dinsel tanrı istenci tamamen şeyse, egemense, o zaman orada insan istenci silinir. Yani ayrıca da tarih felsefesinde onun üzerinde durduk. Dedik ki İslam'ın tanrısı şey değil, bireyi yani insanı, sonlu insanı aynı zamanda da şey, Tanrı'nın altına koyan
kul.
Evet, kul yapan ve o yüzden istencinden yoksun. Yani teslimiyet anlamına geliyor İslam. Ve teslimiyet kul ve kölelikle bağlantılı ve orada da tabii ki o yazgının çıkarsanması kadar haklı bir sonuç yok. Yani o ilkeyle yola çıkan bir dinsel anlayışta insan özgürlüğü, birey özgürlüğü olamaz. Orada teslim olmanın, Tanrı'yı yüceltmenin, peygamberi yüceltmenin yeterli olduğunu düşünüyorlar ve o zaman insanın istencini hiçe indirgediklerini ve istenci olmayan bir varlığın Tanrı için de değerli olmadığını falan gözden kaçırıyorlar. Yani analitik düşünce orada insan hem zorunluluk altında hem de özgürdür.
Diyelim
hep de
güneş
işliyorsun,
güneş işliyorsun. Hadi,
tabii yani. Diyelim
sıktı mı?
Determinizm.
Özgürlüğün yoksa güneşimeyin, yani şeyi kalmıyor.
İşte var diyorlar bir
yani. Tabii, var. Demek zorunda. Yani eğer bir insan zorunlu olarak bir başkasını öldürecekse ona suç diyemezsin. Yani o mekanik bir zorunluluktan ya da deterministik bir zorunluluktan, doğal zorunluluğundan davranıyorsa o zaman o hayvan gibi davranıyordur ve ona suçlamanın hiçbir olanağı yok. Yani
Sivas'ta zorunlulukta durdurdular. Yani mecbur kaldılar.
Kim diyorlar? Yani
Sivas'ta.
Ya başka her yerde, pek çok yerde bu tür şeyler yaptılar.
Madem okçası Sivas 93 sene evet. Sürekli o toplu
yandılar ya.
Yaktılar. Zorunmuşlar.
Bilmiyorum. Neyi kastediyorlar?
Kendilerine göre İran'ı yapıyoruz.
Biz o kadar dağılmışız ki ironiyi anlayamadık.
Evet, felsefede bu şey var. İroni önemini yitirdiği için zamanla şey oluyor. İroniyi de ciddiye almaya
başlıyor. Ciddiye
al, evet. Evet.
Tamam.
İroniyi acaba. Ben de öyle zannediyorum.
Nereden bilelim ya? Toprak. Söyleyeceğiniz
bir şey. Vallahi benim ben yazdım
başta. Ne? Şimdi tamam o orada şey şimdi doğal bilincin zayıflığını gösterme problemi değil yani o çok kolay bir şey ve onun hatalarını ya da eksiklerini yüzüne vurmak onun için yeterli olmuyor, anlamıyor çünkü ya da başka bir manevra bulup oradan orada problemin çözümü başka şeylere dayanıyor yani onlar düşünceli objektifti zaten tanımıyorlar şimdi.
Diyalektik
sorunu. Diyalektik ilişki. Diyalektiğin bağıntı olduğunu söyle. Dolaysızlık bağıntı değil, değil mi?
Değil.
Bağıntısızlık.
Bağıntısızlık adı üstünde. İlişkisizlik. Bu da hemen başında söylüyor mu diye gel. Diyalektik ise, diyalektik, daha başlamadık diyalektiğe. Yani sözünü ettik. Ama diyalektik bir terimdeki, olumludaki ya da dolaysızdaki olumsuzluğu görme momenti diyelim. Diyalektik. Sokrates'e bağlı değil mi? Aslında diyalektik Platon'un buluşu olarak kabul ediliyor. Yani en azından bir felsefe tarihçisi var. Diogenes Laertius diye. O öyle yazmış. Sokrates'in ahlaksal moral felsefenin kurucusu olduğunu söylüyor ama bu diyalektiği Platon'dan daha önce şeyde görüyorduk, Eleatiklerde ve Zenon'da görüyorduk bir bakıma. Ve orada diyalektiğin ortaya çıkışını şey açıkladı. Kavramın Parmenides'te tam aradığı içinde ilk kez düşünülmesine bağlıyorduk. Çünkü diyalektik düşüncenin özü, yani diyalektik düşünce kavramı diyelim, düşünce daha genel bir anlatım ama diyalektik kavramın doğası ya da özü diyebiliriz. Kavramın doğasından söz etmenin bir hakkı var, öyle bir hakkınız var mı? Kavramın doğası.
Hangi kavram?
İnsanın genel olarak kavramı. Yani şu kavram, bu kavram falan.
Var.
Ne olabilir? Kavramın doğası.
Temel. Yani diyalektik kavramının doğasında ne var?
Tabii. Ya da öz kavramının doğası. Ama gene bir kavramın doğasından söz edebiliyoruz. Peki, o zaman şunu nasıl yanıtlayacağız? Eğer kavram yalnızca kendisi ise doğası olabilir mi?
Kendisi nasıl? Yalnızca kendisi ise doğası olabilir mi?
Evet.
Kendi doğası olur.
Kendi doğası kendisi olacak.
Kendisi olur. Kendi doğası kendisi olur.
Yani özü, doğası
falan,
o zaman ona öyle bir şey vardır diyemeyeceğiz. Yani bir kavramın doğası vardır diyemeyeceğiz. Çünkü yalnızca kendisi olan bir şeyin doğasında söz edemeyiz.
Başkası olan bir şeyin mi doğası olur?
Evet. Yani bir görüngü olan bir şeyin doğası ya da özü olabilir. Fenomenin doğası, gerçeği olabilir, özü. Çünkü yani düşünün bir şey yalnızca kendisi ise zaten onda başka bir şey yoksa onda ondan ayrı bir şey varmış gibi konuşamayız.
Kavram olarak kavramın doğası yok.
Öyle demek zorundayız. Kavram olarak kavramın doğası yok.
Kavramın doğası yok.
Arı kavramın doğası yok diye demek zorundayız. Bu analitik momentin başka bir anlatımı oluyor. Çünkü analitik analiz yaptığınız zaman, yalını elde ettiğiniz zaman, bir şeyin tam kendisini elde ettiğiniz zaman artık orada o yalınlık içinde bir doğadan, bir özden falan söz etmenin olanağı kalmıyor. Analitik şeyin doğası olamaz, öyle diyebiliriz. Analitik olan, çünkü analitik olan analizin sonuna gelmiş olmayı anlatıyor. Yani bunu analitik felsefeciler de öyle kabul ediyorlar. Bir şey analiz etmeye başlıyorlar, ayıştırıyorlar, çözüyorlar ve sonunda şeye geliyorlar, yalına geldik diyorlar, daha öteye gitmez. O yüzden o yalın öğelerin, onlar sentezi reddediyorlar. Sentezi reddetmelerin bir mantığı yok çünkü sentezden başladılar. Dikkat edin, analitik felsefeciler aynı zamanda şey, sentetiği de reddeden bir, öyle bir duruşu benimsiyorlar. Yani sentetik felsefeciler değil onlar, analitik felsefeciler. Niye analitik diyorlar kendi? Şimdi kimler bu analitik felsefeciler? Onları öğreneceğiz o şey. Zaman için zaten öğrenmeye başladık diye. Yani 20. yüzyılın dil felsefecileri, görgücüler, pozitivistler, bunlar analitik felsefeciler aynı zamanda. Analizle ilgileniyorlar. Çözümlüyorlar, dili çözümlüyorlar, görüngüyü çözümlüyorlar ya da bilmiyorum belki o şeyleri de çözümlüyorlar. Ve çözümlemek bir şeyi öldürmek demek. Çünkü o şey ancak bütün içindeyken şey o karakterini taşıyorsa, onu bütünden koparırsan karakterini yitirir. Yani bir ona örgensel diyebiliriz ya da organik, organizma.
Parça diyemez miyiz?
Parça çok daha genel. Yani şu kitabın bir parçasını koparırsan bu yine parça olarak kalmayı sürdürebilir.
Evet.
Ama bir insanın parçasını koparırsan.
Yine insan.
Ama parça olmaya son verir.
Parça evet
bitiyor. Örneğin bir el bedenden koptuğu zaman ölür. Artık o el diyemezsin ona. Yani o yüzden parça
dile parçayı ayırmamız gerekiyor o zaman, değil mi? Gelenek dediniz değil mi? Evet, eklenti mi dediniz?
Örgenlik. Organizmadan söz ettiğimiz zaman organizmada da şey var. Parçanın zorunluluğu var bir bakıma, değil mi? Yani organizmanın üyeleri şey değil. Herhangi bir bütünün, mekanik bütünün parçaları gibi değil. Onları bütünden ayırt edemiyoruz. Ayırt edebiliyoruz ama karakterlerini kaybediyorlar. Sentezi ayırt edebiliyoruz. Tabii ki bütünün karakteri kayboluyor. Tuz ortadan kalkıyor. Oksijen ve hidrojen geliyor. Ama diyalektik ya da diyalektik, şimdi diyalektik şey yapıyor. İki kavram getiriyor. Yani iki uç, daha doğrusu bir ayrım getiriyor diyalektik. Dolaysız olanda bir ayrım, analitik olanda bir ayrım yok. Bir ilişki yok. Analitik olan çözümlenmiş olan, her şeyden koparılmış olan, aynı zamanda dolaysız olan ve bağlantısız olan. Doğru mu? Burada bir ilişki yok. Ama ben bir şeyi olumsal, olumsuzlarsam o bir ilişkinin ortaya çıkması anlamına geliyor. Diyalektik ilişkiyi anlatıyor. İlki, analitikle karşılık içinde diyalektik bir olumsuzlamayı anlatıyor. Yani bunlara aşamalı olarak gireceğiz. Yani düşüncemiz bunlara alışık değil aslında. Bunlar hepimizin düşünebileceği şeyler ve aynı usta düşündüğümüz için rahatça anlayabileceğimiz, iletebileceğimiz falan şeyler. Ama bir şey var, burada bir dışsal bir öğrenme değil de içsel bir öğrenme olduğu için zor geliyor ilkin. Şimdi dolaysız olan da ilişki yok dedik. Böyle kabul ederim. Kabul ederim çünkü doğru değil bu söylediğim. Niye?
Çünkü karşıtı var, dolaysız var.
Tabii ki dolaysız olanı elde etmek için onun karşıtını soyutladık. Dolay denen şeyi, dolaylılık denen şeyi daha doğrusu. Onu soyutladık ve attık. Yani aslında dolaysızlık, dolaylılığı kendi içinde taşıyordu ya da onunla bağlantılıydı ve biz onu kopararak ona dolaysız dedik. Bu mantıklı mı? Eğer bu anlatımlarda şeyi bulabilirsek, en iyi mantıklı, en açık anlaşılırlı, o zaman şey olacak, yani mantık bilimin öğrenmesi, anlatılması kolaylaşmış olacak. O yüzden zor ya da belirsiz gelen yerleri yakalayalım. Yani onları, bu kayıtları dinleyenler de şeyden, bunlardan yakalayabilecekler pek çok şeyi. Zaten dinleniyor. Yani dolaysız olan, şimdi dolaysız olanın dolaylı olduğunu tamam onu görebiliriz. Ama varsayalım ki dolaysız olan gerçekten analitik. Yani gerçekten yalıtılmış. İlişkisiz. Yalıtılmış olan demek ilişkisiz demek. Peki, o zaman biraz da şeyimizi zorlayalım, düşüncemizi. Yalıtılmış olan, yani ilişkisiz olan, dışarıdan soyutlanmış olan aslında olumsuz olarak ilişkili olandır. Çünkü yalıtmanın kendisi, dışlamanın kendisi bir ilişki. Ama negatif bir ilişki, yani ilişkiyi koparma ilişkisi gibi bir şey. Dolayısıyla yine de ilişki.
Evet.
Bunu anlayabiliyor musun?
Peki varlık
dolaysızlığı...
Ama
ilişkisize gelemiyoruz, varamıyor
muyuz
hiç?
Güzel, ilişkisi bana diyeceğiz. Yani aslında işte diyalektik bu. Sokrates böyle yapıyor. Yani dolaysız olanın ya da ilişkisiz olanın evet varılamayacağını, öyle bir şeyin olamayacağını düşündürüyor insanı. Ve de diyorsun ki ilişkisiz aslında gerçekte ilişkilidir. Ona geçtiğimiz zaman diyalektik momenti yapmış oluyoruz. Ve yaptın.
Yani o kuş muydu? İlişkisizlikle bir ilişki mi demek istiyorsunuz?
Güzel. Değil mi?
Evet.
İlişkisizlik, ilişkiyi dışlamak
i̇lişkisiz
demek.
İlişkisiz olma ilişkisi.
Yani dışına attığın bir şey ile ilişkisiz olduğunu söyleyebilir misin?
İlişki kuruyorsun.
Ne ilişki kuruyorsun?
İlişki kurmama ilişkisini kuruyorsun.
Evet. Dışlama ilişkisini kuruyorsun. Yani sen şimdi bir insanla koptun diyelim. İnsana, onunla ilişkini koparıyorsun ya da herhangi bir şeyle. O demektir ki orada negatif olmayan bir ilişki var. Negatif bir ilişki diyebilirsin. Bu diyalektik.
Ve diyalektikte her zaman olumsuzluk mu vardır?
Evet.
Her zaman.
Her durumda. Yani olumlu olan, olumludaki olumsuzluğu gördüğünüz zaman diyalektik. Bu yüzden şeyi anlayabilirsin. Diyalektik sözünü kullanan yazarların hemen hemen hiçbiri ne demek istediğini bilmiyorlar. Yazıyorlar. Onun diyalektiği, bunun diyalektiği falan. Bakın orada gerçekten şey var mı? Bu söylediğimiz olumsuzla ilişki, olumlunun olumsuzu kapsıyor olduğunun bilinci ya da bağlantısı varsa tamam ama olumsuz zamanı kendisi de bir şey. İlişki ve diyalektik o yüzden analitik momentle karşılık içinde düşünürsek diyalektik açıkça bir ilişki iki terimi gibi, ilişki iki terimle olur. Bir şey kendi başına duruyorsa onun bir şeyle ilişkisinden söz edebilir miyiz?
Bir terim çıkmıyor mu ortaya bu durumda? İlişkisizlik ilişkisi dedik mesela.
Nasıl
başka
çıkacak?
Başka bir şeye dönüşmedi mi diyerek?
Şimdi yöntemden söz ettik. Yöntem kavramın devinliğiydi, kavramın doğasıydı daha doğrusu. Yani kavramın doğası var çünkü, ona geleceğiz. Kavramın doğası yok dedik değil mi az önce? Ama aslında gördük ki kavramın içeriği var, yani bir ilişkisi var. Yalın denen şey, aslında gerçekte özünde yalın değil. Çünkü kendisinden başkasıyla ve büyük olasılıkla daha başka şeylerle ilişki içinde. Yani o olumsuzluk onu her şeye bağlıyor. Ve kavramın doğasından söz edebiliriz şimdi. Kavramı analitik olarak düşünürsek tamam, doğası falan yok, özü ya da bağlantısı hiçbir şey yok. Ama bu analiz, analitik, yani analitik olan şey, gerçek olan şey değil, gerçek olmayan şey var olmayandır. Ve analitiğin gerçeği diyalektik dememiz gerekiyor. Çünkü analitik aslında kendini diyalektik olarak gösteriyor. Bir şey olarak gösteriyor, geçersiz bir şey olarak. Yine de analitikten söz ediyoruz çünkü diyalektiğe gidişimizin başlangıç noktası analitikti. Şimdi analitikle bir ilişki ortaya çıktı ve o ilişki Hegel onun birlik olduğunu gösterecek ve o ilişkiden ayrımın arkasından gelen üçüncü terim olarak birliğe gidecek. Yani analitik vardı, diyalektiğe geçtik, kavram ya, bunu biz yapmadık, yani kavramın kendisi yaptı, nesnel. Ve ayrıma geldiğimiz zaman, iki terim ortaya çıktığı zaman, onun mantıksal devimi ise o iki terimin aynı şey olmasından ötürü onların birliği. Ve bu Hegel'in kurgu yöntem dediği şey.
Varlık yok.
Birlik. Evet. Örneğin ilk üçlüde varlık var. Analitik terim olarak. Aslında ikinci bir analitik terim olarak yokluk var. Ama bu ikisinin birliği kurgul moment. Çünkü yokluğa geçiş diyalektik. Orada Hegel şeyinde de ve ikisinin birliği o iki momentin ikisinin birliği şey değil, böyle yan yana bir yapışma ya da bitişme durumu değil, gerçek anlamda bir olmalarından gelen bir birlik ve yine de o birlik yeni bir kavram, üçüncü basamak oluş varlık yokluğun birliği. Aslında bu Erakleitos'un formülasyonu bütünüyle Hegel onu sadece olduğu gibi aldım diyor şey mantığıma. Ve oluş kategorisinde varlık ve yokluğun birliğini görmek son kimin derece kolay. Nasıl?
Kimin Erakleitos'u daha önce söylemiş?
Evet. Ve varlık ve yokluğun birliğini görmek için yapacağımız tek şey oluşun üzerine düşünmek. Oluştu olan şey, son olarak onu yapalım ve ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar açık olduğunu pek çok noktada mantıklılığını görelim. Oluştu olan bir şeyin varlık ve yokluğun birliği olmasının anlamı şu, oluştu olan şey hem vardır hem yoktur. Bir düşünün. Eğer bir şey varsa onun oluşmasından söz edemeyiz.
Cenin mesela, öyle mi?
Evet. O insanın oluşması. Orada insanın türeyişi var ya da oluşu var. Ve orada insanın varlığından söz edemeyiz. Varlık oluş gerektirmiyor. Yani insan varsa onun oluşmuş olmalı en azından. Yani oluş süreci var olma durumu değil. Ama yokluk durumu da değil. Çünkü total yokluk, gerçek anlamda yokluk, oluşan bir şeyin kendisini yokluyor. O zaman oluşun da yokluğunu getiriyor.
Ama oluş dediğimiz zaman da varlık ve yokluğu anlıyoruz.
Evet. Oluş, yani burada öyle görüyorsunuz şeyde. Oluş, varlık ve yokluğun birliği ve Heraklitos'un dedik bu şeyi anlatayım. Ya da bu sentez ya da bu birlik. Ve oluşta olan bir şey ne var ne yok. Ya da hem var hem yok. Onlar anlamak...
Her şey uyarlı değil. Dünya, evrene.
Evet.
Yani evlenin demeyelim de...
Örneğin insanlara nasıl uyarlanabiliyor? Bana, sana nasıl uyarlanabiliyor? Sen var mısın? Varsın. Yok musun?
Yok. Tabii hücrelerimizin bir kısmı durmadan
O biraz, o değil. Şu, bizim varlığımız, insanın varlığı bireyler olarak da, genel olarak insan olarak da yokluğu da imliyor, yani içeriyor.
Yok olup potansiyelin içerdiği şey mi?
Yani iki kere yoktuk. O yüzden yokluğu içeriyoruz zaten. Yani yokluktan geldik.
Yokluktan
gelmek şey olarak anlamayın. Özdeğin sakınımını çiğnenmesi olarak değil ama bizim belirli bireyler olarak yokluğumuzu anlatıyor olarak anlayın.
Yani 62 yılında ben yoktum, onun gibi.
Evet. Onun gibi. Yoksa atomlarımız başka yerlerdeydi ve o anlamda atomlarımız yaratıldı, doğa yasası çiğnendi diye düşünmek gerekmiyor. Ama belirli bireyler olarak yoktuk ve dolayısıyla var olduğumuz zaman o öyle bir yokluk şeyimiz var, sonlulukla damgalıyız.
Yine yok olacağız.
Yani niye yok olacağız? Çünkü mantıksal olarak varlık ve yokluğun birliği çelişkiye dönüşüyor. Ve çelişkinin yapacağı şey, mantıksal olarak çelişkinin yapması gereken şey kendini ortadan kaldırmak. Onu da göreceğiz. Çünkü karşıtlar birbirlerini ortadan kaldıran kategoriler ve eğer oluş süreci, yani çelişki denen şey, karşıtlara boşluysa, onlara dayanıyorsa, karşıtlar birbirlerini ortadan kaldırdıkları zaman onların birliği olan o oluş süreci ya da sonlu şey, o da ortadan kalkacak. Yani onlar karşıtlık kategorisi, birlik. Şimdi yöntem şey değil, yani çok karışık bir konu değil, uygulaması biraz daha karışık. Ama şey yaptık, yöntemin içine girdik. O yüzden lütfen burada ön kavram bölümünü, küçük mantıktan ön kavram bölümünü okuyun. Yani onu ön kavram bölümü. O oldukça yararlı olacak. Bir de şeyden, büyük mantıktan da başlarak, bilim neyle başlamalıdır? Varlık yokluk oluş. Yani bu kitap okumadan çok zor gideriz. Ne kadar çok okursanız burada hepimiz için herkes o kadar katkıda bulunmuş olur, hızlandırmış olur. Çünkü çok şey var, daha ağır ve yine de çözülmesi olanaklı problemler var. Onlar için şey, yavaş gitmemizin bir şeyi yok. Ne kadar hızlı gidersek arkadan gelecekler için de o kadar zaman kazanmış oluruz. Çünkü gerçekten sadece giriş.
Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Ebru demin dedi ya, bu güzel bir şey yolunda yoktum diye. Potansiyel olarak vardı ama aslında, değil mi? Ya da zorunlu olarak vardır. Eğer tarihsel zorunluluğa şey yaparsa,
tabii.
Bakarsak
deterministik olarak bir takım süreçte ona doğru gelişiyordu.
Var mıydı? Var olacaktı.
Ama bunun bir anlamı yok. Yani şimdi annelerimiz ve babalarımız belli koşullar altında karşılaşıyorlar. O koşullar zorunlu. Orada yaşıyorlar, burada yaşıyorlar. Yani her şey deterministik bir...
Evet.
Onların ne olduklarını araştırmanın bir anlamı yok.
Peki şey arasında fark var mı? 1962 yılındaki Ebru Kuhn'u ile 2258 yılındaki Ebru Kuhn'u arasında fark var mı?
O zaman
2258'de Ebru Kumru
yaptım. 1800'lerdeki Ebru Kumru. Yani şizler. Olmayacak olanlar.
2258'den ne zaman gelecek buraya?
Dönüşmüş olacak
onu bir ama. Şey yapalım.
Yani hayır, o hani öncesiyle sonrası sonuçta.
Sonunda da var.